Onu ilk gördüğüm an hala tüm tazeliğiyle hafızamda duruyor. Özenle taranmış kır saçları ve sinek kaydı tıraşının gizlediği yaşını, hafiften kamburlaşmış omurgası ve ağır aksak adımları ele veriyordu. Aşağı düşmüş yanakları, suratının ince uzun şeklini iyice belirginleştirmişti. Ve yüzünün orta yerinde, insanda şefkat duygusu uyandıran çocuksu bir bakış duruyordu. En lüks markalara ait kıyafetleri, yalnızca dikkatli bakan gözlerin ayırt edebileceği logoları taşımaktaydı. Ama neredeyse üzerine sinmiş olan statüsüne rağmen, hastaneye girerken yanında sadece personel olması garipsenecek bir durumdu. Çünkü nadiren de olsa varlıklı insanların da devlet hastanesinde boy gösterdiği olurdu. Fakat bu kişilerin yalnız başına olması alışılanın dışındaydı. Onların son günleri en kötü ihtimalle vasiyetnamede kendi adına bir satır açma ümidi taşıyan en az bir kişinin refakatinde geçerdi. Bu yüzden yaşlı adamı görür görmez onun eşine pek sık rastlanmayan bir tür olduğunu kavramıştım. Zengin ve kimsesiz. Ve kolay kolay bir araya gelmeyen bu iki zıt ifadenin birlikteliğiyle zihnimin çarkları dönmeye başlamıştı. Hastanede göreve başlayalı 2 yılı geçmişti. Ve tecrübe ettiklerimin sonucunda hayatımın geri kalanının neye benzeyeceğine dair oldukça net bir fikir sahibiydim. Akıl hastalarının arasında bir ömür. Beni bekleyen tam olarak da buydu. Oysaki gençliğin naif hayalperestliğiyle her şeyin daha farklı olacağını ümit etmiştim. Ancak kısa zamanda fark ettiğim üzere, başkalarını iyi etmek beni hasta eden bir durumdu. Ve alanımda bir uzmana değil, bir vakaya dönüşmem işten bile değildi. Bu durum beni her türlü çıkış planını değerlendirmeye iter olmuştu. Ama yaşlı adamın kapıdan içeri adımını attığı o güne dek ne kadar ileri gitmeye hazır olduğumun farkında bile değildim. Takip eden haftalarda beklediğim üzere ziyaretine kimse gelmemişti. Zavallı adamın gerçekten kimsesi yoktu. Belki de vardı ama onu bir başına terk edecek kadar insafsızlardı. Kim bilir, belki ara sıra gözlerinden okunan sitem de bu yüzdendi. Sözü açılmışken, bu gizemli adam hastaneye geldiğinden beri tek kelime bile etmemişti. İleri seviye demans ve Alzheimer'dan muzdaripti. Ve yalnızca bakışlarıyla iletişim kurardı. Fakat bir keresinde kendisine uzattığımız bir formu kısmen doldurmuştu. Garip bir biçimde yalnızca rakamları yazabilmişti. Telefonu, kimlik numarası ve hatta adresinde yer alan sokak ve kapı numaraları ama yalnızca bunları doldurmuştu. Ve kayıtlarından kontrol ettiğim üzere hepsi doğruydu. Kayıtlardan fark ettiğim bir diğer şey ise yaşlı adamın not ettiği kapı numarasının İstanbul'un en nezih, en güzel sokaklarının biri üzerinde olduğuydu. Artık ihtiyarla geçirdiğimiz vakitlerin sessizliği, zihnimde beliren düşüncelerin gürültüsüyle doluyordu. Ona her baktığımda ihtimaller görüyordum. Artık hiç harcayamayacağı parasını ve o paranın benim hayatımı nasıl değiştirebileceğini düşünmekten kendimi alıkoyamıyordum. Ve bu olasılık mevcut hayatımdaki her türlü soruna karşı tahammülsüzlüğümü tırmandırıyor, küçük şeylerin bile gözüme batmasına sebep oluyordu. Bu düşünsel gelgitler kısıtlı vaktimin hatırı sayılır bir kısmını işgal ettiğinde planımı şekillendirebilmek adına uykularımdan feragat etmeye başladım. Ve zamanla iç dünyamdaki denge bir tarafın lehine değişti. Uykusuzluk gün be gün birikerek tahammülsüzlük, kibir ve öfke gibi duyguların kök salabileceği bir bahçeye dönüşüyordu. Ve her biri filiz verdikçe vicdanımın sesiyle arama set çekiyordu. En sonunda düşüncelerim duygularımla hizaya girebildiğinde fikirlere ve fikirler gerekli olgunluğa eriştiğinde elle tutulur bir plana dönüştü. Bu işi 3 adımda halletmem gerekiyordu. İlk olarak atması en kolay olanla başladım. Bankaya gönderilecek olan bir akli denge raporu yaşlı adamın fiili ehliyetinin olmadığına kanaat getirecek ve tek başına işlem yapmasının önüne geçecekti. Hepsinden önce bunu durdurmalıydım. veri tabanına erişip raporu düzenlemeye yetkin bulunuyordu. Ancak işler ters gittiği takdirde suçumun izini sürebilmelerini istemiyordum. Hatta daha da ötesi, tüm şüpheli gözleri benden uzak tutacak bir günah keçisi arıyordum. O yüzden ilk önce insan kaynakları departmanındakilerin her zamanki uzun yemek molalarından birini fırsat bilerek iş arkadaşlarımı daha iyi tanıyabilmek adına küçük bir araştırma yaptım. İhtiyacım olan sicili hikayeme uyan bir kahraman bulmaktı. Ve işte oradaydı. Hasta kabulden Bilgin Özdemir ve 2008'deki evrakta sahtecilik soruşturması. Soruşturmadan alnının akıyla çıkmıştı. Ancak atılan çamurun izi kalmıştı bir kez. Bir ikincisini kaldırmaya gücü yetmezdi. Bilginin parolasını öğrenmek içinse öfkeli bir ruh haliyle karşısına dikilip rastgele bir hastanın bilgilerini sormak ve ardından parmaklarının klavyenin üzerindeki telaşlı hareketlerini takip etmek yeterliydi. Planın ilk aşaması 24 saatimi bile almamıştı. İkinci adımsa hastanın üstünden çıkan kartı bulmaktı. Bunun için hasta eşyalarının saklandığı ve anahtarı yalnızca güvenlikte olan depo odasına erişim sağlamalıydım. Eminönü'nden tesis edeceğim birkaç parça teçhizat ve internette izleyeceğim bir video içeri girmem için yeterli olacaktı. Fakat bu yöntemle çıkarken kapıyı kilitleyemeyeceğim için düşük bir ihtimal de olsa güvenlik kayıtlarının incelenmesi ve kimliğimin tespit edilmesi söz konusuydu. Ancak bu zor durumumda da imdadıma yetişen suçundan bir haber ortağım Bilgin Özdemir olacaktı. Sevgili dostumun sık sık aynı ceketi giyerek işe geldiği dikkatimi çekmişti. Tek yapmam gereken ilk fırsatta kendisiyle özdeşleşen bu ceketin markasını öğrenmek ve Eminönü'nde yapacağım alışverişe bir durak daha eklemekti. Böylece kamera görüntülerinin olası incelenmesinde kendisine yönelen şüphe oklarına bir yenisi daha eklenecek ve suçun bana uzanan izlerini takip etmek daha da zorlaşacaktı. Ve artık planımın son aşamasındaydım. Karta sahiptim ve küçük müdahalem sayesinde hesaplar hala aktifti. Artık tek ihtiyacım olan 4 rakamdan oluşan şifreyi öğrenmekti. Şifreyi öğrenmenin tek yoluysa yaşlı adamdan geçiyordu. Ve içinde bulunduğum durum adına hem avantaj hem de dezavantaj olarak yorumlanabilecek şekilde Alzheimer hastası adamcağız hatırlamak konusunda pek iyi değildi. Eğer olur da şifreyi bana söylerse aramızda geçen diyaloğu kuvvetle muhtemel tamamen unutacaktı. Ama aynı ihtimal dahilinde şifreyi hatırlamaması da son derece olasıydı. O bilgi zihninin içerisinde bir yerlerdeydi muhakkak. Ama bilinçaltında saklı duran 4 rakama ulaşmanın yolu ihtiyar için travmatik çağrışımlara sahip olan hatırlamak eyleminden değil, başka bir şeyden geçiyordu. Hastanemiz sizin için bir hesap oluşturuyor. Doktor raporlarını ve reçeteleri daha kolay saklayabilmemiz için. Kullanıcı adınızı, isminiz ve soyadınız olarak belirledik. Ancak bir de şifre oluşturmanız gerekecek. O yüzden sizden bir şifre düşünmenizi istiyorum. Kolay hatırlayabileceğiniz 4 rakamdan oluşan bir şifre. Düşündünüz mü? Güzel. Şimdi önünüzdeki forma yazın lütfen. Planımın bu son aşamasının başarısını ölçebilmek için şimdiye dek almadığım türden bir risk almam, tabiri caizse bir kumar oynamam gerekiyordu. Bu noktaya kadar işlediğim suçların ortaya çıkması zayıf ihtimaldi. Ve en kötü senaryoda henüz başında olduğum mesleğimden men edilirdim. Fakat bir başkasının hesaplarına erişmeye çalışmak, her yıl güvenlik önlemleri için milyonlar akıtan bir kurumla aşık atmak farklı türden bir işti. Kartı ATM'ye yerleştirdiğim anda yepyeni bir boyutun kapısını aralamış olacaktım ve şifrenin yanlış olması ya da hesapta para olmaması, yani aldığım riskin karşılıksız çıkması azımsanmayacak bir ihtimaldi. Bu haklı tereddütün cesaretimi fazlaca törpülemesinin sonucunda planın bu aşaması umduğumdan daha uzun sürüyordu. En sonunda iç sesimi yeterince sessizleştirecek promile ulaştığım bir gece kendimi sokağa attım. Sırtımda Bilgi'nin üzerinde görüp Eminönü'nden aldığım, depoya sızarken güvenlik kameralarına sergilediğim suç üniformam vardı. Başımdaysa yüzümü örten bir şapka. Sonunda ATM'nin önüne geldiğimde kalbim bir kalbin atabileceğini düşünmediğim kadar hızlı atıyordu. Kartı yuvasına yerleştirdim. Ve hala vazgeçebileceğimi bildiğim kısa bir anın ardından içeri ittirdim. Başımı ekranı görebilecek ama kameranın yüzümü göremeyeceği kadar kaldırdığımda ilk tepkim kafa karışıklığı oldu. Karşımda duran sayı bugüne dek kendi hesabımda gördüklerimden ziyadesiyle fazla basamağa sahipti. Ve bu astronomik meblağın gerçekliğini idrak etmemle işlediğim suçun ciddiyetini algılamam da bir oldu. Banknotların kadife dokusunu avucumda hissettim. Baş parmağım bir maaşımdan biraz fazlasına karşılık gelen para destesinin üzerinde gezindi. Her ay başında çekip cüzdanıma yerleştirdiğim paranın aynısıydı. Fakat sabah 7'de çalan alarmlar, uzun mesailer, canını sıkan üstler, sabrını zorlayan hastalar hiçbiri yoktu. Devam eden günlerde ATM'ye gerçekleştirdiğim ziyaretlerle hesaptaki tutarı yavaş yavaş çekmeye başladım. Bu ziyaretlerin zamanlamalarını Bilgi'nin programına göre ayarlamam gerekiyordu. Çünkü suçu ona yıkabilmem için paranın çekildiği saatlerde başka bir yerde olduğuna dair herhangi bir tanık ya da kanıt olmamalıydı. Ve her şey yolundaydı. Aradan birkaç ay geçmişti. Mesaim neredeyse bitmek üzereydi. Son raporu da tamamladıktan sonra eve gitmenin hesaplarını yapmaktaydım ki dışarıdan gelen seslerle yerimden doğrulma ihtiyacı hissettim. Bir akıl hastanesinden bekleyeceğiniz üzere buranın sakinleri her türlü keşmekeş ve arbedeye aşinaydı. Fakat bu keski karmaşa alışılanın dışındaydı. Bakışlarım camdan dışarıya, gürültünün kaynağına uzandı. Ve işte o an kapının önüne gelişigüzel park etmiş iki polis aracını fark ettim. Derin bir nefes almak istediğimde göğüs kafesimin ciğerlerimi sıkıştırdığı hissine kapıldım. Uzuvlarıma yayılan panik dalgasına rağmen zihnim felç olmuş, düşüncelerim durma noktasına gelmişti. Beynim ve bedenim bir türlü fikir birliğine varamıyordu. En sonunda aklımdan geçenlere en uzak şeyi yaptım. Ve sandalyeme geri oturup beklemeye koyuldum. Ve bekledim. Zaman kavramından muaf bir halde, bilemediğim bir süre boyunca oturduğum yerde bekledim. Ön kapıdan hastaneye giriş yapan karmaşa içeri doğru yayıldı. Ancak bulunduğum odaya ne gelen vardı, ne de giden. Sonunda sabrım tükendiğinde bir kez daha yerimden doğruldum. Hastaneye gezinen karmaşa şimdi yeniden dışarı çıkmıştı ve kapının önünde küçük çaplı bir insan seli yaşanıyordu. Polisler arabalarına geri binmekteydi. Etrafı çevreleyenler olan biteni meraklı gözlerle takip ediyordu. Ve en nihayetinde bakışlarım tüm bu manzarayı anlamlandıran tek bir noktada toplandı. Polis otosunun arkasında Bilgin Özdemir oturuyordu. Önce nefes alışverişim düzene girdi. Ardından vücudumun tüm fonksiyonları hızla normal seyrine geri döndü. Kapının önündeki kalabalık da kısa süre içinde dağıldı. Ve her şey sona erdiğinde daha önce hiç tatmadığım türden bir huzursuzluk hissiyle baş başa kaldım. Ertesi gün tüm hastane olayı tüm detaylarına kadar öğrenmiş, önü alınamaz bir dedikodu dalgası civardaki hastanelere kadar yayılmıştı. Her bir adımımı özenle atmış olmama rağmen geçmiş eylemlerimi gözden geçirmekten kendimi alıkoyamıyordum. Birkaç gün sonra soruşturma için hastaneye gelen polisler farklı konumlardaki bir düzine hastane çalışanıyla konuşmak istedi. İçlerinden biri de bendim. Yöneltilen sorulara soğukkanlı gözükmeye gayret ederek kısa ve kendimden emin cevaplar verdim. Görüşme sona erdiğinde paçayı sıyırmış olmanın rahatlığıyla uzaklaşırken arkamdan uzanan bir elin omzuma düşmesiyle irkildim. Görüşme boyunca sessiz kalmış polislerden biriydi bu. Yaşına bakılırsa en kıdemlileriydi. Nazik bir tavırla hastayla görüşüp görüşemeyeceklerini sorduklarında bunun bir istek değil bir komut olduğunu anında kavramıştım. Diz kapaklarımda başlayan bir titreme her iki bacağıma birden yayılmaya teşebbüs etti. Şimdi hem suçumun semptomlarını gizlemem hem de bu beklenmedik girişimi savuşturmam gerekliydi. Aklıma gelen en tıbbi terimlerle hastanın durumunu mübalağa ederek konuşmanın zaman kaybı olacağını telkin etmeye çalıştım. Fakat şüphe uyandırmamak adına fazla da üstelemedim. Polis yaşlı adamı çevrelediğinde neredeyse arkalarına gizlenerek gözden uzak kalmaya özen gösterdim. Genç bir memur durumu izah ederken yaşlı adam bir an için kendinden emin başını sallıyor, bir saniye sonraysa tamamen boş gözlerle polise bakıyordu. Ve ara sıra da neredeyse suçlayan bakışlarını üzerimde hissediyordum. Adam polise tek bir kelime etmedi. Bilgin de çıkarıldığı ilk mahkemede suçlu bulundu ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Ancak tüm bu gelişmeler biraz olsun huzur bulmama yardımcı olmamıştı. Korkunç bir paranoyanın eline esir düşmüştüm. Gözlerim sürekli camdan aşağıya düşüyor, hastanenin girişinde polis araçları arıyordu. En ufak bir ses bile uykumdan uyanmama ve bakışlarımı dakikalarca kapıya dikmeme sebep oluyordu. Uyuyabildiğim kısa sürelerde rüya görmüyor, uyanıkken gördüğüm düşlerde ise yakalandığımı görüyordum. Olayın hatırasını hafızamda bir nebze seyreltebilmek adına yaşlı adamın rutin muayenelerini asistanıma devretmiştim. Arada sırada raporlarını kontrol ederek olağan dışı bir durum olup olmadığını takip ediyordum. Ve işte o kontrollerden birinde, kafamda kurduğum tüm senaryolarda, hatta en felaketlilerinde bile aklıma gelmeyen bir ihtimalin gerçek olduğunu fark ettim. Yaşlı adam iyileşiyordu. Önce iştahımı kaybettim. Ardından da uykularımı. Bu huzursuzluk kaldırabileceğimin çok daha ötesindeydi. Zihnim hiç durmadan bir çıkış yolu arıyordu. Ama yoktu. Köşeye sıkışmıştım. İhtiyarı öldürmekten başka çarem kalmamıştı. Tüm bu yaşananların üzerine cinayeti ne kadar dikkatli işlersem işleyeyim, ölümünün araştırılması kaçınılmazdı. Doğru ilaçlarla kalp krizini tetikleyebilirdim. Ancak otopside ortaya çıktığında bilgin aklanır ve yeni bir zanlının peşine düşülürdü. Paranoya dayanılmaz boyuttaydı. Suçumun ortaya çıkma pahasına olsa bile artık bu şüphenin son bulmasını istiyordum. Ve işte bu noktada hepsini itiraf etmeye karar verdim. Başhekim her zamanki ciddiyetiyle masasına kurulmuştu. Gözlüklerinin üzerinden hoşnutsuz bir bakış attı. Ardından vücut diliyle oturmamı işaret etti. Her şeyi en başından hiçbir detayı atlamadan eksiksiz bir biçimde anlattım. Anlattıkça vücudumun hafiflediğini hissettim. Uzuvlarımın bir bir gevşemesiyle en başından beri ne kadar gergin olduğumu farkına varmıştım. Ancak itirafın verdiği rahatlamanın tesiri geçerken yaptığımdan pişmanlık duymaya başladım. Başhekimse boş gözlerle bir süre beni inceledikten sonra duymayı beklediğim en son sözü söyledi.
Anlaşıldı. Çıkabilirsin.
Alo.
Az evvel seninki odamdaydı. Yine bir hikayeler anlatıyor. Bu ne iş?
Sorma hocam. Akif hocayı hastası sanıyor bu sefer de. Alzheimer falan bir şeyler anlatmış asistanlara. Ben takipteyim ama merak etmeyin.
Yine ortalığı karıştırmasın, senden bilirim ona göre.
Endişeye gerek yok. İlk fırsatta dozunu arttırırım ben.
Bilgin.
Efendim hocam.
Dikkat et. Bu çocuk sana kafayı takmış.
Baş üstüne.